Ayrım 41.
Sayfa 397. İlkel yaşantısının tanıtı, tasviri değil, daima USA baş eğdikleri için polise, mahkemeye gereksinim göstermeyen hayali, erdemli anarşistler topluluğunun tanıtıdır bu. Tanrısal kaynağa sahip olduğu düşünülen davranış yasalarından ibaret doğal yasanın aynıdır USA baş eğmek. Söz gelimi, öldürmeyeceksin buyruğu doğal yasanın bir bölümüdür fakat trafik kuralları böyle değildir. Locke'dan biraz daha aktarma yaparsak onun ne demek istediğini daha iyi anlayacağız. Siyasal gücü doğru olarak kavrayabilmek için insanların hangi durumda olduklarını, yani onların başka insanın keyfine bağlı olmaksızın doğa yasası sınırları içinde eylemlerini düzene soktukları durumu, nelere sahip olduklarını, benliklerinden vazgeçmeyi nasıl yerinde saydıklarını gözden geçirmelidir. Bütün erk ve yasama yetkisinin karşılıklı olduğu, kimsenin kimseden daha çok şeye sahip olmadığı eşitlik durumunda aynı tür ve sıradan olan yaratıkların aynı doğa çıkarlarına sahip olarak doğmalarından ve aynı yetenekleri kullanmalarından, baş eğmeden, alt aşamaya düşmeden başkalarıyla eşit olmalarından, efendiler, koruyucuları, içlerindeki birini bir başkasından üstün duruma getirip ona açık açık egemenlik yetkisi vermedikçe, herkesin birbirine kulluk etmeksizin yaşamasından daha açık bir şey yoktur. Bu doğa durumu, özgürlük durumuysa da her şeyi yapma izni vermez. İnsan bu durumda benliğini veya sahip olduklarını bırakma konusunda denetlenmez bir özgürlüğe sahipse de kendini mahvetme özgürlüğüne ya da alıkonulmasından daha soylu bir kullanımın söz konusu olduğu durum dışında sahibi olduğu bir yaratığı ortadan kaldırma yetkisine sahip değildir. Doğa durumu kendisini yönetecek bir doğa yasasına sahiptir. Bu yasa herkesi ve aklı baş eğmeye zorunlu kılar. Doğa yasası olan akıl, kendisine danışmaktan gayrı iş yapmayacak olan insanlığa herkesin eşit ve bağımsız olduğunu, kimsenin kimseye hayat, sağlık, özgürlük ve sahip olunan şeyler açısından zarar vermemesi gerektiğini öğretir. Çünkü hepimiz Tanrı'nın malıyız. Bunun için Amerikan bağımsızlık bildirisine bakınız. Locke'un dediği gibi hayat, sağlık, özgürlük ve mal Tanrı'nın işçiliğidir. Onun zevkine uygun olarak yapılmıştır. Çok kişinin doğa durumunda olduğu yerde doğa yasasına göre yaşamayan kişilerin bulunduğu ve doğa yasasının belli bir noktaya değin bu suçlulara direnmek için neler yapılabileceğini gösterdiği anlaşılmakta. Doğal durumda herkesin kendisini ve kendisinin olanı savunabileceği söyleniyor. İnsan kanı dökenin kanı yine insanlarca dökülecektir yargısı doğa yasasının bir bölümü. Malımı çalmaya çalışan hırsızı öldürebilirim. Bu hak hükümet kurumundan arda kalmıştır. Bununla birlikte hükümetin olduğu yerde eğer hırsız layığını bulursa şahsen intikam almaktan vazgeçer ve yasaya sığınırım. Doğal duruma büyük karşı duruş bu hakkın varlığını sürdürmesiyle herkesin hakkını korumak üzere kendi davasının yargıcı olacağı konusunda. Bu kötülüğe derman olacak olan hükümet ancak doğal bir derman değildir o. Locke'a göre doğa durumu hükümet yaratma önerisiyle geçiştirilmiştir. Önlem doğa durumuna son veremez, sadece siyasal bir bünye kurulmasına yol açar. Bağımsız devletlerin çeşitli hükümetleri şimdi birbirlerine karşı doğa durumundadırlar. Olasılıkla Hobbes'a karşı yönelttiği bir parçada Locke, doğa durumunun savaş durumuyla aynı olmayıp karşıtına daha yakın olduğunu anlatmaktadır. Hırsızın bana savaş açtığı yolunda bir yargıya vararak onu öldürme hakkım bulunduğu yolundaki bir açıklamadan önce Locke şunları söyler. Burada doğa durumuyla savaş durumu arasında kişilerin birbirine karıştırdığı açık bir ayrım var. Doğal durum, iyi niyet, karşılıklı yardım ve korumayla, düşmanlık, kötü niyet, zorbalık ve karşılıklı yıkma ile ilgilidir. Doğa yasası belki doğa durumundan daha uzanımlı görülebilir. Doğa yasası hırsızlar ve katillerle ilgili olduğu halde doğal durumda böyle kötülüklere yer yoktur. Locke'daki bir tutarsızlığı simgeleyen bu ayrım, doğal durumu kimi kez herkesin erdemli olduğu, kimi kez de kötülerin saldırılarına direnmenin doğru sayıldığı bir durum gibi görmekten kaynaklanmaktadır. Kimi yanları şaşırtıcıdır onun. Söz gelimi, adil bir savaştaki tutukluların doğa yasası gereği köle olduğu, yapısı gereği her insanın kendisine ya da malına karşı girişilen saldırıları ölümle bile cezalandırmaya hakkı olduğu söylenir. Bu konuda hiçbir nitelik ayrımı yapılmaz. Böylece bir şey aşırmaya çalışan birini yakalarsam, o şey küçük bile olsa Locke'a göre doğa yasası gereği hırsızı vurma hakkına sahibim. Mülkiyet, Locke'un siyasal felsefesinde ileri gelen bir rol oynar. Uygar hükümetin ortaya çıkış nedeni şudur. Birleşik bir ulus ve cumhuriyet durumuna gelip kendilerini bir hükümetin yönetimi altında toplayan insanların büyük ve belli başlı amacı mülkiyetin korunmasıdır. Doğal durum bu konuda pek çok eksikliklere sahiptir. Doğal durumla doğa yasası kuramının bütünü bir bakıma açık, başka açıdan da çok şaşırtıcı. Açık olan Locke'un düşündüğü, açık olmayansa onun böyle bir şeyi nasıl düşündüğü. Locke ahlakı gördüğümüz gibi yararcıdır. Fakat haklar sorunu ele alındığında çıkarcı düşünceler ortaya koymuyor. Hukukçuların öğrettiği biçimdeki hukuk felsefesinde yaygın olan şeydir bu. Hukuksal haklar tanımlanamaz. Genellikle dendik de kişi kendisini zarara karşı koruması için yasaya başvurabiliyorsa hukuksal hakka sahiptir. Genellikle kişinin malları üzerinde hakkı bulunmakta. Fakat diyelim ki kokain stoğu yapmışsa onu çalan kişiye karşı hukuksal hiçbir çözgesi, çaresi yoktur. Yasa koyucu hukuksal hakların vardığı noktaları belirlemek durumundaysa yasanın güvenlik altına alacağı şeyler söz konusu oldukça doğal haklar kavramına dönecektir. Locke kuramı türünden tanrı bilimsel olmayan bir kuram ileri sürmeye doğru olanaklı ölçüde ileri gitmeye çalışacağım. Eğitim ve davranışları doğru, yanlış diye sınırlamanın eldeki mevcut yasalardan yapıldığı düşünülürse kuramı efsane tarihinin terimlerini kapsamayacak biçimde yeniden dile getirmek olanaklı olur. Doğa yasasına ulaşmak için sorunu şu biçimde ortaya koyabiliriz. Yasa ve hükümetin yokluğunda A'nın B'ye karşı hangi tür davranışı, B'nin A'ya karşılık vermesini haklı gösterir ve başka durumlarda hangi tür karşılık yerindedir? Kimsenin kendini bir cinayet saldırısına karşı koruması nedeniyle saldırganı öldürse bile, suçlanamayacağı genellikle kabul edilir. Kişi aynı biçimde karısını ve çocuklarını ve halktan herhangi birini savunabilir. Bu gibi durumlarda katile karşı bir yasa bulunması işe yaramaz olur. Çünkü saldırgan polis yardıma gelmeden önce ölmüş olacaktır. Pekala düşünülebilir böylesi. Sonuçta doğal hakka geliyoruz yine. Kişinin bir hırsıza haklı olarak vereceği ceza konusundaki kanılar değişik olmakla birlikte mallarını savunma hakkına haiz olduğu konusunda genel bir kanı vardır. Locke'un ileri sürdüğü gibi devletler arası ilişkilerde doğa yasası söz konusudur. Savaş hangi durumlarda haklıdır? Bir uluslararası hükümet var olmadıkça bu sorunun karşılığı salt ahlaksaldır, hukuksal değil. Ve bu yanıt soruya anarşi durumunda bir birey için verilecek yanıtın aynı olacaktır. Hukuksal kuram, birey haklarının devletçe korunacağı görüşüne dayanacaktır. Yani kişi zarara uğradığında doğal yasa ilkelerine göre karşı çıkılması meşru olacak, bir zarara uğradığında pozitif hukuk, karşı çıkışın devlet kanalından gelmesini isteyecektir. Biri kardeşinize canice saldırıyorsa ve kardeşinizi başka türlü kurtaramıyorsanız onu öldürme hakkına sahipsiniz. Doğa durumunda, hiç değilse Locke böyle söyler, ancak o kişi kardeşinizi öldürmüşse siz de onu öldürme hakkına sahipsiniz. Yasanın var olduğu yerde bu hakkı kaybedersiniz. Orada hak artık devletindir. Kendinizi ya da başkasını savunurken bir saldırganı öldürürseniz mahkemeye öldürme nedeninin bu olduğunu kanıtlamalısınız. O halde ahlaksal kurallar pozitif hukukun buyruklarından bağımsız olduğu sürece doğa yasasıyla özdeşleştirilebilir. iyi ve kötü yasalar arasında herhangi bir ayrım yapılacaksa bu tür kurallar olmalıdır. Locke için sorun basittir. Ahlaksal kurallar Tanrı yönünden ortaya konmuştur ve İncil'de bulunabilir. Tanrı bilimsel neden ortadan kaldırıldığında sorun daha da güçleşir. Doğru eylemle yanlış eylem arasında ahlaksal bir ayrım bulunduğu ileri sürüldüğü sürece, hükümetsiz bir toplumda hangi eylemlerin ahlaksal olarak doğru, hangilerinin yanlış olacağı konusunda doğal yasa karar verir. Pozitif yasa, olanaklı olduğunca doğal yasadan esinlenip doğal yasa yönünden yönetilmeli diyebiliriz. Mutlak biçimiyle bireyin kendinden ayrılmaz kimi hakları bulunduğu konusundaki öğreti, yararcılıkla yani doğru eylemlerin genel mutluluğu geliştirme yolunda çok iş gören eylemler olduğu öğretisiyle uyuşmaz. Bir öğretinin uygun biçimde yasanın temeli olması için onun her olanaklı durumda doğru olması gerekli değil. Ezici bir çoğunlukla doğru çıkması yeter. Hepimiz cinayetin ahlaklı olabildiği durumlar düşünebiliriz. Fakat nadirdir onlar. Dipnot. O nadir durumlar için yine de genel geçerdirler. Çevirenin notu. Adam öldürmenin gayrimeşruluğuna karşı kanıt da sağlamazlar. Benzer biçimde yararcı görüş açısından her bireye belirli bir kişisel özgürlük alanı verilmesi istenir bir şey olabilir. Onun istenir olduğunu söylemek istemiyorum. Eğer böyleyse insan hakları öğretisi uygun yasalar için elverişli bir ortamdır. Bu haklar istisnalara bağlı olsa bile. Bir çıkarcı yasalar için temel saydığı öğretisini onun pratik sonuçları açısından gözden geçirmek zorundadır. Doğal hal öğretisini usuna esercesine kendi ahlak sistemine karşıt diye kınayamaz. Konu 17. Mülkiyet. Şuraya değin, Locke'un mülkiyet konusundaki görüşleri üzerine söylenenlerden, onun toplumda üstünlük sağlamış kapitalistlerce şampiyon ilan edildiği, bu şampiyonluğun toplum alanında üst ve alt düzeyde olanlara karşı kazanılmış olduğu düşünülebilirdi. Bu tam doğru bir düşünce olurdu. Locke'da gelişmiş kapitalizmi önceleyen öğretilerle sosyalist bir görünüşün gölgeli tablosunu çizen öğretiler yan yana ve uzlaşmaz olarak bulunur. Onu başka konularda olduğu gibi bu konuda da tek yanlı aktarmalarla yanlış tanıtmak kolaydır. Mülkiyet konusundaki kesin yargılarını ortaya konuldukları biçimde sıralayacağım. Herkes kendi emeğinin ürettiğince mülkiyete sahiptir, hiç değilse sahip olmalıdır, diyor Locke. Endüstri öncesi günlerde bu ilke o zamandan beri görüldüğü ölçüde gerçek dışı değildi. Kent üretimi daha çok kendi araçlarına sahip ve ürettiklerini satan el sanatçılarının elindeydi. Locke okulu, tarımsal mülkiyetin köylü sınıfında olmasına en iyi sistem diye bakıyordu. Locke, kişinin sürebildiği ölçüde toprağa sahip olabileceğini, daha çoğuna hakkı olmadığını söyler. Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde bu programın kansız bir devrim yapılmaksızın çok güç gerçekleşebileceğini göremez. Her yerde tarımsal arazinin aslan lokması, çiftçilerden ya ürünün belli bir oranını, yarısını ya da zamana göre değişen bir kira alan aristokratların elindeydi. Üretimden pay alınması, daha çok Fransa ve İtalya'da, toprağın kiralanmasıysa İngiltere'de geçerliydi. Uzak doğuda, Rusya'da, Prusya'da işçiler serfti. Arazi sahibi için çalışırlardı. Özce hiçbir hakları yoktu. Eski sistem Fransa'da Fransız devrimiyle Kuzey İtalya ve Batı Almanya'da devrimci Fransız ordularının fetihleriyle sona erdi. Serflik Prusya'da Napolyon'un yenilgiye uğraması sonucu ortadan kalktı. Rusya'da ise Kırım Savaşı yenilgisiyle. Fakat Prusya'da da Rusya'da da aristokratlar arazi malikanelerini ellerinde tuttular. Doğu Prusya'da bu sistem Nazilerce sıkı sıkıya denetlenmesine karşın günümüze değin sürmüştü. Litvanya, Letonya ve Estonya'da aristokratlar Rus devrimiyle mallarından yoksun kalmışlardır. Macaristan, Romanya ve Polonya'da aristokrasi Sovyetlerce temizlenmiştir 1940. Bununla birlikte Sovyetler, bütün Rusya'da köylülerin toprak sahibi olması yerine kolektif çiftlikleri yaşama geçirmek için elinden geleni yaptı. İngiltere'de gelişim daha karmaşık olmuştur. Locke'un yaşadığı günlerde köylü emekçinin durumu avam kamerasının varlığıyla düzelmişti. Köylü emekçilerin avam kamerası üzerinde önemli hakları vardı. Bu hak, emekçinin yiyeceğinin büyük ölçüde kendisinin olmasını sağlamıştı. Bu sistem orta çağlardan kalmıştı ve üretim açısından onun zararlı olduğunu düşünen modern zihniyetli kişilerce onaylanmamıştı. Böylece herkese ait ekilir biçilir toprakların kamuya kapatılmasına girişildi. 8. Henry döneminde başlayan ve Cromwell döneminde süren bu devini 1750 yılına değin güç kazanamadı. O zamandan sonra 90 yıl kamu toprakları birbiri ardından kapatılıp arazi sahiplerine aktarıldı. Kapatılan topraklardan her biri bir parlamento yasası çıkarılmasını gerektiriyordu. Avam ve lordlar kamerasını denetleyen aristokratlar yasal erklerini kendilerini zenginleştirmek için insafsızca kullandı ve tarım emekçilerini açlıktan ölecek dereceye getirdi. Endüstrinin gelişmesi dolayısıyla tarım emekçilerinin durumu düzelmeye yüz tuttu. Başka türlü onların kentlere, kasabalara göçmesinin önüne geçilemezdi. Lloyd George'un getirmiş olduğu vergilendirme sistemiyle aristokratlar köylerdeki mallarının bir kısmından ayrılmak zorunda kalmışlardı. Fakat aynı zamanda kentte malı ya da endüstride yatırımı olanlar kendi mülkiyetlerine yapışma olanağı buldular. Hiçbir ani devrim görülmedi. Yavaş yavaş gerçekleşen bir biçim değiştirme çıktı ortaya. Bugün de devam eden bir biçim değiştirme. Şimdi hala zengin olan aristokratlar servetlerini kentlerdeki mallarıyla endüstri yatırımlarına borçludurlar. Bu uzun gelişmenin Rusya dışında Locke ilkelerine uygun olduğu söylenebilir. Gerçek olan şudur. Locke, gerçekleşmesi için bu denli devrimi gerektiren öğretilerini ileri sürebilmişse de, o günkü sistemin adalet dışı olduğuna ya da kendi sisteminden ayrılığına hiç değinmemiştir. Bazılarının Marx'a, bazılarının Ricardo'ya yüklediği emek değer kuramı, yani bir ürünün değerini ona verilen emekle ölçen öğreti, Locke'da bulunabilir. O da bunu Akinolu'ya değin geri uzanan bir gelenekten aktarmıştır. Towne'nin skolastik öğretiyi özetlerken dediği gibi, kanıtın özü, eşyayı yapan zanaatkar ya da onu taşıyan tüccarın yerinde olarak bir ödeme isteğinde bulunabileceğiydi. Çünkü zanaatkar da, tüccar da işine emek veriyor ve kamu çıkarına hizmet ediyordu. Özel kazancını kamu gereksinimlerini istismar ederek sağlayan spekülatör ya da aracıların günahı bağışlanmaz türdendi. Akinolu'nun kuramlarının gerçek sonucu değeri emeğe dayandıran kuramdır. Skolastiklerin sonuncusu Marx'tır. Değeri emeğe dayandıran kuramın iki görünüşü var. Onlardan biri ahlaksal, öteki ekonomik. Kuram, ürün değerinin ona verilen emekle orantılı olması ya da gerçekte fiyatı emeğin ayarlaması gerektiğini ileri sürebilir. Fiyatı emeğin ayarlaması gerektiği öğretisi, Locke'un kabul ettiği gibi sadece aşağı yukarı doğrudur. Locke, değerin onda dokuzunun emeğe ait olduğunu söyler, geri kalan konusunda bir şey söylemez. Amerika'da yerlilerce işgal edilen ve işlenmediği için hemen hiçbir değere sahip bulunmayan toprakları örnek gösterir emek kuramına. Dipnot. Onlar ancak işlendikten, yani üzerinde emek gerçekleştikten sonra değere sahip olacaklardır. Çevirenin notu. Arazinin halk onu işlemeyi arzu eder etmez değer kazanabileceğini anlamıştır. Onun bil fiil işlenmeye başlamadan önce de değer kazanabileceğini anlamış görünmez. Petrol bulunan bir araziye sahipseniz, onun üzerinde herhangi bir iş yapmaksızın iyi bir fiyata satabilirsiniz. Locke, böyle örnekler üzerinde değil, sadece tarım örnekleri üzerinde düşünür. Yaşadığı gün dikkate alınırsa doğaldır bu. Locke'un desteklediği, köylü sınıfı toprak sahipliği, büyük araçlara ve çok işçiye gereksinim gösteren geniş çapta madenciliğe uygulanamaz. Kişinin kendi emeğini üretme hakkına sahip olma ilkesi endüstri uygarlığında yararsızdır. Ford otomobilleri yapımında çalışan bir kişi olduğunuzu düşünün. Acaba toplam verimin emeğinize ne oranda bağlı olduğu nasıl belirlenebilir? Ya da işinizin yük taşıyan bir demiryolu şirketinde olduğunu düşünün. Eşya üretiminde hangi payı hak ettiğinize kim karar verebilir? Böyle düşünceler, hak ilkesini üretim ve dağıtımı sosyalist yöntemlerle örgütlendirerek emeğin sömürülmesini önlemek isteyenlere egemen olmuştur. Emek değer kuramı, çapulcu, yağmacı olarak görülen bir sınıfa karşı düşmanlıktan türetilmiştir. Skolastikler bu kuramı çoğunlukla Yahudi olan murabahacılara karşı savunmuşlardı. Ricardo, arazi sahiplerine, Marx, kapitalistlere karşı aynı işi yapmıştı. Locke, herhangi bir sınıfa karşı durmuş olmadan bu kuramı kabul etmiş ve tek düşmanlığı yöneticilere karşı olmuştur. Fakat bu düşmanlık onun değer konusundaki görüşleriyle bağdaşmaz. Locke kanılarından kimi öyle acayip ki onları nasıl anlamlı duruma getireceğimi bilemiyorum. Söz gelimi o, kimsenin kendisi ve ailesi yemeden çürüyecek kadar çok eriye sahip olmaması gerektiğini, fakat yasalara uygun olarak istediği kadar altın ve elmas edinebileceğini söyler. Altın ve elmas çürümez çünkü. Kişinin erikleri çürümeden satabileceğini düşünmez. Para ve servetin eşitsizliğiyle paranın kaynağı saydığı değerli madenlerin ortadan kaldırılmaz karakteri üzerinde uzun boylu durur. Soyut ve akademik biçimde ekonomik eşitsizliğe esef eder görünür. Fakat onu engelleyecek önlemleri almanın bilgece olacağını düşünmez. Zamanın bütün adamları gibi Locke da sanat ve edebiyat koruyucuları olarak zenginlerin, dolayısıyla uygarlığın kazandıkları ile etkilenmişti. Sanat ve bilimin, zenginlerin hayırseverliklerine dayandığı modern Amerika'da görülmekte olan aynı tutum, tutuculukta en saygıdeğer şeyin temelini biçimler. Konu 18. Denetimler, dengeler. Hükümetin yasal teşrii, yürütsel icraî ve yargısal kazai işlevlerinin ayrı tutulması gerektiği liberalizmin karakteristiğidir. İngiltere'de Stuartlara karşı direnme sırasında ortaya çıkmış ve Locke tarafından açık seçik biçimde formüle dökülmüştür bu gerek. Erkin, iktidarın yıpranmasının önüne geçmek için yasal ve yürütsel yetkiler ayrı olmalıdır. Doğallıkla Locke, yasal güçle parlamentoyu, yürütsel erkle de kralı amaçlamıştır. Mantıksal olarak neyi amaçlarsa amaçlasın, hiç değilse duygu yönünden demek istediği budur. Yasal gücün erdemli, yürütsel gücün çoğunlukla kötü olduğu sonucuna varmıştır sonuçta. Yasal güç yüce olmalı, ancak topluluk yönünden ortadan kaldırılabilmelidir. Yasama organı, İngiliz Avam Kamarası gibi zaman zaman halk oyuyla seçilmelidir. Yasama organının halk yönünden ortadan kaldırılabilmesi koşulu ciddi olarak ele alınırsa, Locke zamanında yasama gücünün bir parçası olarak lordlara ve krala anayasayla ayrılan payı kınayan bir koşuldur. İyi kurulmuş bütün hükümetlerde Locke, yasal ve yürütsel organın ayırt edildiğini söyler. Böylece ortaya bu güçlerin uyuşmazlığa düşmesi durumunda ne yapılması gerektiği sorusu çıkar. Eğer yürütme organı belirli zamanlarda yasama organını toplantıya çağırmazsa halkla savaşma durumundadır ve zorla ortadan kaldırılmalıdır. Böylesi açıkça 1. Charles'ın saltanatı sırasında olup bitenlerden esinlenmiş bir görüş. 1628'den 1640'a değin Charles işi parlamentosuz yürütmek istemişti. Bu tür bir davranışın Locke gereğinde iç savaşla önlenmesi zorunluluğunu duymuştur. Kuvvete başvurma, adaletsiz ve yasa dışı zorlamaya karşı durmaktan başka bir şey değildir. Pratikte zorlamanın, adaletsiz ve yasa dışı olduğuna karar vererek hukuksal hakka sahip biri ya da bir makam bulunmadıkça uygulamada yararsızdır bu ilke.